Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Beşinci Sanat'ta bu hafta tekrar sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyenler, ben Selami Güder. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım güzel bir program olur. Bir haftayı inşallah iple çekmişsinizdir diye umuyorum.
Benim düşüncem.
Sevgili dinleyenler, söz dediğimiz bazen şiir olur, bazen şarkı olur, bazen türkü olur, bazen ağıt olur. Çoğu zaman işte roman olur, hikaye olur. Yani söz dediğimiz bir sanatın, bir kültürün temel taşı, altyapısıdır. Ama söz aynı zamanda dua olur, beddua olur. Yani bu açıdan pek bakmamışızdır duaya, bedduaya. Sadece belki inanç açısından bakmışızdır. Dua dediğimizde Allah'la kul arasındaki bir istekten, bir niyazdan, yakarıştan bahsetmişizdir. Doğrudur. Yani şimdi bu boyutu yok değildir. Dua dediğimiz esasen budur. Allah'la kul arasında yapılır. Hatta bazen dile dökülmez bile dua. Kalpten geçer. Kalpten geçeni de Allah bilir. Dua budur. Ama bazen dua, evet, dile de dökülür, evet, sözcüğe de dökülür, evet, yakarışa da dökülür. Yani dua dediğimiz şey bazen bir münacat olur, bazen bir yakarış olur, bazen bir ağıt olur hatta. Bu sadece Allah'a, yaratıcıya meramımızı anlatmak değildir. Yani kültürümüze baktığımız vakit, şiirimize baktığımız vakit birçok duanın sanat eserine dönüştüğünü görürüz. Hatta ibadetlerimize baktığımız vakit onlar işte o duanın dile dökülmesi demektir. Diliniz ne kadar güzelse, kalbiniz ne kadar güzelse, kalbinizden geçen ne kadar güzelse dua da o kadar güzel olur. Dolayısıyla güzel bir duanın zaten reddedilme olasılığı yoktur zannımca, inancımca. Yani güzel bir dua Allah tarafından reddedilsin, bu mümkün değildir bana göre. Evet, duanın mutlaka bir karşılığı vardır. Dilde de vardır, gönülde de vardır. Zaten dille gönül arasındaki bağlantıdır dua. Siz gönlünüzden geçeni dilinize aktarmazsanız, o sürekli gönlünüzde gömülü bir vaziyette kalırsa, gizli kalırsa, saklı kalırsa, efendim Allah büyüktür, Allah benim gönlümden geçeni biliyor zaten. Biliyor da Allah niye habire bize dua edin? Eğer duanız yoksa hiçbir öneminiz yok, anlamınız yok demektedir. Bizi niye sürekli olarak dua etmeye yönlendirmektedir? Yani kulu kendisinden bir şey isteyecek. Ne olacak? Allah'ın şanı mı artacak? Haşa. Yok. Ama niçin illa kulları kendisinden bir şeyler istesin? Temiz bir kalple, temiz bir dille kendisinden bir şeyler istesin. Allah niye bizden sürekli habire habire bunu istemektedir? Çünkü Allah da aynı zamanda benim zannımca, düşünceme göre gönüldekini de insanlar dile döksünler. Ya biz çocuklarımızın bile bizden bir şey isterken güzel bir dille bizden bir şey istemelerini istemez miyiz? Yani bir tatlı dilli çocuğunuz var, bir de somurtuk bir çocuğunuz var. İkisi de aynı şeyi istiyor. Siz hangisinin talebini daha yerine getirirsiniz? Veya bir şeyin yani en meşru hakkı bile olsa, o meşru hakkın istenmesi, dile getirilmesi, onun dile getiriliş biçimi bile sizin için bir anlam ifade etmez mi? Hadi baba olarak, anne olarak çocuğumuza karşı zaten annelik, babalık vazifemizi yapıyoruz. Daha istemeden ona istemediği kadar istemediği şeyleri alıyoruz zaten. Ona imkan sunmayı bir ebeveyn olarak görev atfediyoruz zaten. Ama bir taraftan da o istesin, annesinden istesin, babasından istesin, güzel bir şekilde istesin. Ve biz onu gene yerine getirelim, onun sevincini yerine getirelim. Ve o da onun üzerine hatta bir de teşekkür etsin. Biz bunu istemez miyiz? Allah da işte bizden bunu istiyor tam olarak. Kelimenin tam kelime karşılığı olarak bizden istediği budur. Evet, Allah kalplerde olanı da bilmektedir. Fakat Allah el açıp kendisine yakarmamızı istiyor. Güzel bir dille yakarmamızı istiyor. Ve Allah o bizim isteğimizi karşılamak istiyor. Hani dua etme duygusunu bize verdiğine göre aslında o isteği yerine getirmeyi istiyor Allah. Öbür taraftan yerine geldikten sonra şükredelim istiyor. Teşekkür edelim istiyor. Sevgili dinleyenler, dua bir toplumun ortak dilidir aynı zamanda. Kültürümüzü, türkülerimizi, şarkılarımızı yoğuran bir en önemli orada mayadır dua. Tabi sadece dua değil, bir de beddua vardır. Yani kötü yapılan dua vardır. Yani dile yakışan aslında duadır, beddua değildir. Yani hele ki anneler çocuklarına karşı sorumsuzca o dil alışkanlığıyla bazen beddualar edebiliyorlar. Ama biz biliyoruz ki hele ki annelerin çocuklarıyla ilgili duaları, bedduaları Allah tarafından geri çevrilmiyor. Dolayısıyla hani dilimizi de kötü şeylere değil, iyi şeylere alıştırmalıyız. Allah'ın bizden beklediği duadır. Beddua mümkün mertebe etmemek gerekir. Bu dilimize yakışan değildir, bu gönlümüze yakışan değildir. Yani velev ki karşıdaki kötü bile olsa, kötü niyetli bile olsa, bize bir kötülüğü dokunsa bile gene de affedici olmak lazımdır. O anlamda duayı da bedduayla beraber de düşünmek lazım. Bu anlamda yani beddua değil ama daha çok dua eden insanlar olmak lazım. Bakın bunun herkes daha önceki programda da söylemiştik ki gönül dünyamızın dile döküldüğü şey sözcüklerden belli olmakta. Yani biz dua ya da beddua ederken aynı zamanda gönlümüzün kapılarını, pencerelerini dışa açıyoruz demektir. Yani ne kadar güzel sözler kullanıyorsak, ne kadar güzel şeyler söylüyorsak, bu aynı zamanda o kadar güzel hissediyoruz, o kadar güzel yaşıyoruz demektir. Bir insan habire beddua ediyor. Yani o içi demek ki hakikaten kötülük kaynıyor demektir. Yani sürekli karşıdakinin kötülüğünü istiyor demektir. Yani Allah'tan bile diyor ki falancanın kötülüğünü ver diyor aslında. Beddua böyle bir şey. Allah'tan bunu isteyen karşıdakine ne kadar düşmanı olursa olsun, hasmı olursa olsun, ne kadar kötülük görmüş olsa olsun, Allah'tan falanca kuluna kötülük yap diyen fırsatını bulduğu ve kendisi de bizatihi kötülük yapacak birisidir. Yani insanlara kötülüğü dokunacak birisidir. Bu anlamda duanın, bedduanın böyle bir felsefesi de vardır. Sevgili dinleyenler, hiçbirimiz kötülük görmek istemiyoruz. Hele ki Allah'tan, yaratıcıdan bir kendimize bir musibet, kötülük isabet etsin istemiyoruz. Hal böyleyken başkaları için de bir kötülük isabet etsin istememeliyiz. İnsana düşen, güzel insana düşen budur. Aksi takdirde içimizin o karasını dışarıya fahiş ediyoruz demektir sevgili dinleyenler.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünya'mda bu hafta yine bir Türk klasiğinden bahsedeceğiz. Sinekli Bakkal mutlaka duymuşsunuzdur. Yani az çok mürekkep yalamış herkes bu kitabı mutlaka duymuştur. Az çok okur yazar olan, ilk mektebi bitiren hemen hemen herkes, yani unutmuş olabilir ama vakti zamanında bunu mutlaka duymuştur. Halide Edip Adıvar'ın bu güzel romanından bahsediyoruz. Sinekli Bakkal isimli eserinden bahsediyoruz. Bu kitap da türkü romanında klasikleşmiştir, klasik haline gelmiştir. Sinekli Bakkal hani hep Cumhuriyet dönemini anlatır gibi aklımızda kalmıştır ama Abdülhamit devrinin İstanbul'unun kenar mahallesinden bahsetmektedir özellikle. Cumhuriyet öncesi ve tabii sonrasına da sirayet etmektedir ama Cumhuriyet öncesi dönem zaten o geçiş sürecini anlatan romanlar aynı zamanda tarihi eserler kadar kıymetlidir bizim için. Çünkü o geçiş sürecini anlatmaktadır. O dönemin toplumsal yapısını anlatmaktadır. Ve o dönemin beğenilerini, duygularını, zevklerini, toplumsal yaşayışlarını, yaşamlarını, kadın erkek ilişkilerini, okur yazarlık durumlarını, toplumsal algıyı bunları aktarmaktadır. Bu yönüyle bir arkeolojik eser kadar aslında kıymetli romanlardan bahsetmiş oluyoruz. Sinekli Bakkal, Abdülhamit devri İstanbul'un kenar mahallelerinden birisidir. Hani Sinekli Bakkal her şeyden de bir mahalle adı. Hani yarışmalarda falan çıkabilir diye söyleyeyim. Mahallenin imamının kızı Emine, aynı mahallede bakkallık eden Karagözcü ve orta oyuncu Tevfik ile babası istemediği halde evlenmiştir. Demek ki o dönemde bu tür şeyler oluyor. Hani hep sanki çocuklar bu dönem bizleri, ebeveynleri dinlemiyorlar gibi ama o dönemde de işte babasına rağmen evlilikler demek ki var. Tevfik orta oyununda Zenne, yani kadın rolüne çıktığı için kız Tevfik diye anılmaktadır. İmam çok bağnaz bir adamdır aynı zamanda. Onun eğitimiyle yetişmiş olan Emine kocasıyla geçinemeyecek ve yine baba evine dönecektir. Tevfik İstanbul'un ünlü bir sanatçısıdır. Bir gün oyunda karısının taklidini yaptığı için İstanbul'dan sürülür. Emine'nin Tevfik'ten bir kızı olur. Adını Rabia koyarlar. İmam Rabia'yı da yani torununu da din eğitimiyle yetiştirir, hafız yapar. Abdülhamit'in zaptiye nazırı Selim Paşa da Sinekli Bakkal'da oturmaktadır. Rabia Selim Paşa ile karısı Sabiha Hanım tarafından da korunur. Olağanüstü güzel bir sesi vardır Rabia'nın. Aynı zamanda konağa gelip gitmektedir. Ve aynı zamanda konağa gelip giden Mevlevi Şeyhi Vehbi Dede Alaturka Musiki dersi verir kıza. Paşa'nın oğlu Hilmi'ye piyano dersi vermek için konağa gelip giden İtalyan piyanist Peregrini de kızın sesine hayran olmuştur. Ünü bütün İstanbul'a yayılan Rabia, Kur'an ve Mevlid okumak için cami cami dolaşır ve İstanbul'un en aranan Mevlid hanlarından bir tanesi haline gelir. Günün birinde kızın babası Tevfik sürgünden döner, Sinekli Bakkal'daki eski bakkal dükkanını yeniden açar. Rabia da dedesinden ayrılır, babasıyla oturmaya başlar. Kızın sanatına hayran olan Vehbi Dede ve Peregrini Tevfik'in evine gidip gelmeye başlarlar. Rabia Kur'an'ı hele Mevlid'i o kadar üstün bir sanatla okumaktadır ki Doğu musikisinde adeta bir çığır açmıştır. Bu yıllarda Türkiye'de genç Türkler Abdülhamit'in baskısını kaldırmak için gizli gizli çalışmalar yapmaktadırlar. Selim Paşa'nın oğlu Hilmi de bunlardandır. Orta oyununa Zenne rolüne çıkan Tevfik, Hilmi'nin isteği üzerine bir gün kadın kılığına girer. Türklerin Avrupa'dan gelen ihtilalci gazetelerini Fransız postanesinden alırken yakalanır. İş meydana çıkınca Hilmi ile Tevfik Şam'a, ötekiler de Yemen'e ve Fizan'a sürülür. Babasının arkadaşı bir cüce ile yalnız kalan Rabia, bakkallık ve hafızlıkla geçimini sürdürmek durumunda kalmıştır. Rabia'yı sevmeye başlayan Peregrini o günlerde annesinden kalan serveti alarak İstanbul'a yerleşir, Müslüman olup adını da Osman olarak değiştirir ve Rabia ile evlenirler. Bu yıllarda imam ölür, Rabia kendi çevresinden ayrılmak istemez. Böylece imamdan kalan eve yerleşirler. Abdülhamit'e tam bir görev duygusuyla bağlı olan ve padişah aleyhinde çalışanlara türlü türlü işkenceler ettirmekten çekinmeyen Selim Paşa, kendi oğlunu da sürdükten sonra yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Babalık ve insani duygulara uyanır ve görevinden ayrılır. 1908'de meşrutiyet ilan edilince Tevfik sürgünden döner. Rabia'nın bir çocuğu olmuştur. Sinekli bakkaldı hayat, insanlar değişse bile kaldığı yerden devam etmektedir.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta farklı, renkli, değişik haberlerimiz var. Umarız dikkatinizi çeker, ilginizi çeker diyelim. Çinli Müslüman ülkesinde hat sanatını yaşatıyor diyeceğiz. Ta Çinlere kadar, hani hep derler ya, hadis-i şeriftir, ilim Çin'de de olsa alınız diye. Bu bir gerçekliğe işaret etmektedir. Fakat görüyoruz ki işte ta oralara kadar da İslam kültürü, İslam sanatı götürülmektedir. Oralarda da yaşatılmaktadır. Zaten sevgili dinleyenler, Uzak Doğu'nun Müslüman olmasına bakarsak gerçekten farklıdır. Mesela kimi yerler ki kılıç zoruyla Müslüman olmuştur. Kimi yerler işte medeniyetler çarpışmıştır, o şekilde olmuştur. Kimi yerlere işte mesela Anadolu'ya İslam'ın yayılması, özellikle Orta Asya'dan kopup gelen Alperenler sayesinde olmuştur. Ama Uzak Doğu'ya da İslam'ın gitmesi özellikle Müslüman tüccarlar vasıtasıyla olmuştur. Bu nasıl bir duygudur ki, nasıl bir İslam'ı kendi şahsında yaşamakta ve yaşatmaktadır ki bir tüccar gittiği bir bölgede, o tüccarlar, hatta bir tüccar da değil, tüccarlar gittiği bölgede İslam'ı o kadar güzel yaşamışlardır ki, kendi şahıslarında o kadar güzel içselleştirmişlerdir ki koca uluslar, milletler İslam'ı seçmişlerdir. Ve bu İslam'ı seçiş daha köklü olmuştur. Çünkü biz biliyoruz ki mesela Endülüs'te işte İslam yayılmıştır ama bugün Endülüs'te İslam'ın adeta izleri yok edilmiştir. Ama Uzak Doğu'da İslam hala yaşamaktadır. Böyle bir kültür, sanat ve inanç aktarımından bahsediyoruz. Çin'de de İslam ile ilk tanışan şehir Xi'an'da Çinli imam ve hattat Muhammed Fudail yüzlerce yıllık hat sanatını yaşatıyor. Ülkenin Şansi eyaletinin Xi'an şehrinde bulunan dört büyük camiden biri olan Shouyuan Camii'nde, inşallah doğru düzgün telaffuz etmişimdir sevgili dinleyenler, görevli imam Ma bir yandan camideki görevlerini yerine getirirken diğer yandan da hat sanatı üzerine çalışmalar yapıyor. İlk eğitimi babasından aldıktan sonra uzun yıllar kendi gayret ve çabalarıyla uzmanlaşan Ma, zamanla meraklısı azalan bu mesleği canlı tutmaya çalışıyor. Sevgili dinleyenler, bu yani Çinli bir kardeşimizin, sonradan İslam'ı seçmiş, İslam'la müşerref olmuş bir kardeşimizin yaptığı bu çalışma o kadar kıymetli ki, yani belki yüzyıllar sonra orada İslam'ın yayılmasına ve kökleşmesine vesile olacak bir çalışmadan bahsediyoruz. İslam kültürünün yaşatılması ve yeşertilmesinden bahsediyoruz. Bunun gerçekten hani lisanla takdir edilmesi bile mümkün değil. Bunu böyle ifade edelim. Bir diğer kültür sanat haberimiz de şu. Türkiye'de film çekimini teşvik için sinema portalı oluşturuluyor diyeceğiz. İstanbul Ticaret Odası dünyada gişe rekortmeni olacak filmlerin Doğan Film Platosu özelliğine sahip Türkiye'de çekilmesini teşvik etmek amacıyla Filming in Turkey, Türkiye'de film çekimi adlı bir sinema portalı oluşturuyor. Türkiye'de bir ilk olacak olan portal, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Portal Bakanlığın hazırladığı yeni sinema kanun taslağında yer alan ve yabancı film yapımcılarına sağlanacak %30'luk teşvik mekanizmasını da destekleyecek diyelim. Proje kapsamında öncelikle 17 ilde yer alan ve film yapımcılarını cezbedecek 150'den fazla mekanın video ve fotoğraf çekimleri son teknoloji kullanılarak gerçekleştirilecek. Görüntüler yabancı film yapımcılarının yararlanması amacıyla portala yüklenecek. Küresel film yapımcılarına ilk etapta tanıtılacak 150 mekan arasında Kaçkar Dağları'nın benzersiz yaylalarından Hasankeyf ve Tuz Gölü'ne kadar farklı çekim mekanları olacak. Sinema portalının bu yılın sonuna kadar hayata geçmesi hedefleniyor. Değerli dinleyenler, hani Türkiye'nin tanıtımı diyoruz. Mesela televizyon dizileri de bu anlamda Türkiye'nin tanıtımına büyük katkılar sağlıyorlar. Türk dizi sektörü gerçekten büyük aşamalar kat etti. Dünya ölçeğinde işler çıkartmaya başladı. Ama bunlara baktığımızda mesela bir Orta Doğu'da bir Türk dizisi izleniyor. Rekorlar kırıyor. Nedir? Sadece işte senaryosu mudur cazip olan? Sadece oyuncuları mıdır bu diziyi izleten? Hayır, aynı zamanda mesela bir İstanbul, yani doğal bir güzellik, tarih var, doğa var. Dünyanın görsellik açısından en güzel mekanlarından bir tanesi. Orada çekilen elbette filmler iş yapıyor. Yani Orta Doğu'da çölün ortasında yaşayan bir insan için düşünebiliyor musunuz? Bir yayladan bir görüntü, boğazdan bir görüntü, şırıl şırıl akan çeşmeler, şarıl şarıl akan dereler. Ya bunlar baktığım vakit Orta Doğu'daki bir insan için hani cennet gibi adeta görüntüler elbette daha fazla cazip hale getiriyor. Tanıtımlar da yapılırsa inşallah Türk sinema sektörü dünya ölçeğinde önemli yer edinecektir. Daha doğrusu yabancı sinemacılar Türkiye'den çekimler yapacaklardır. Evet, Türkiye'nin tanıtımını dedik, madem bir haber daha verelim. İtalyan Arceo dergisi 132 sayfalık Türkiye özel sayısı çıkartmış. Ha, bu nedir, bizimle alakası nedir diyecek olabiliriz. Evet, bu İtalyanca dergi bize hitap etmiyor olabilir. Fakat Türkiye'nin tanıtımı olduğu için, Türkiye'yi değerleştirdiği için özellikle bahsetmek gerekiyor. Derginin özel sayısı İtalyanlara Türkiye'deki eşsiz arkeolojik bölgeleri ziyaret edin mesajı veriyor. 1 milyon 200 bin yıllık Denizli Kocabaş buluntusundan Truva'ya, Göbekli Tepe'den Selçuklu hazinelerine, Anadolu'nun zenginlikleri İtalya'nın gündemine getirmiş oluyor. UNESCO'nun 2018'i Truva yılı ilan etmesine değinen dergi, Çanakkale çevresindeki ilçe ve adaları da tek tek fotoğraflarla tanıtıyor. Derginin Türkiye özel sayısı İtalya'da 2 ay boyunca raflarda yer alacak değerli dinleyenler. Türkiye'nin tanıtımını sadece tabii yabancılara ihale edecek halimiz yok. Aslında bu konuda bizler de önemli roller, misyonlar yüklenmeliyiz. Her birimiz kendi çapımızda Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak durumundayız. Bunu milli bir görev atfetmek gerekiyor sevgili dinleyenler.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, geldik programın en güzel bölümüne, dizelerden bölümüne. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan Acılar Denizi adlı şiiri seslendirecek Nilgün Doruk. Şiir güzel, seslendirme de güzel. Artık daha fazla bize söz düşmez diyelim. Şiirin üzerine de söz olmaz diyelim. Sizi bu güzel şiirle ve seslendirmeyle baş başa bırakalım. Gelecek hafta tekrar birlikte olmayı umarak Allah'a ısmarladık, hoşça kalın.
Acılar denizinde boğulmuşum. İşitmem vapur düdüklerini, martı çığlıklarını. Dalgalar her gün bir başka kıyıya atar beni. Duyarım yosunların benim için ağladıklarını. Ölüyüm çoktan, bir baksana gözlerime. Gör içindeki o kanlı cam kırıklarını. Bu ne karanlık, bu ne zindan gece böyle. Bütün gemiler söndürmüş ışıklarını. Ben acılar denizi olmuşum, yaklaşma. Sularım tuzlu, sularım zehir zemberek. Baksana, herkes içime dökmüş artıklarını. Bu karanlık bitse artık, bir ay doğsa, bir deli rüzgar çıksa, alıp götürse yılların içimde bıraktıklarını.
Sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.